Ayrım 10.
Bu ilkenin AİHM'de ifadelendirilişi konusunda bakınız. AİHM Handysite İngiltere TR 48 Linguistic Belge Belçika PR 10 İrlanda İngiltere 18.1.1978 A 25 PR 239 Remli Fransa 23.4.1996 PR 33 10 İngiltere 5.11.1981 A 46 PR 43 Ashingdane İngiltere 28.5.1985 A 93 PR 57 Ekle Almanya 15.7.1982 A 51 PR 66 ve bu kararda diğer mahkeme kararlarına yapılan göndermeler. Aktıvar ve diğerleri Türkiye 16.9.1996 PR 65. AİHS açısından subsidiyarite ilkesi, taraf devletlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, mahkeme ve kendileri arasındaki karşılıklı durumlarını belirlemeye yarayan bir ilkedir. Sözleşme mekanizmasının subsidiyar ilkesi, sözleşme amacının ve bu amaç çerçevesinde devletlere getirilen yükümlülüklerin denetlenmesinde önceliğin taraf devletlere bırakılmasıdır. Bu öncelik nedeniyledir ki, devletler hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde, sınırlarının tayininde, araçların seçiminde takdir serbestisine sahiptir. Dipnot P. Roland Existil Un Contrôle de l'Opportunité Conseil Constitutionnel et Cour Européen des Droits de l'Homme Directeur D. Rousseau F. Sudre Edisyon STH Paris 1990 sayfa 51. Böylece insan haklarının iç ve uluslararası koruma düzenleri, sözleşme sistemi bakımından bir federatif yapı veya bir altlık üstlük veya vesayet ve temyiz denetimi olmayıp birbirini tamamlayıcı bir yapı sergilemektedir. Yani subsidiyerlikle süpranasyonellik ilkeleri arasında kurulan denge, Avrupa İnsan Hakları Hukukunun kalbini oluşturmaktadır. Dipnot, Lambert, AGE, sayfa 23. Sözleşme, koruma sistemini, ulusal yargı mercilerinin, ulusal hukuku doğru olarak uygulayıp uygulamadıklarını test eden bir üst mahkeme olarak kurmamıştır. İnsan haklarının korunmasındaki temel rolü taraf devletlere bırakmıştır. Sözleşme sistemi ikincil bir koruma niteliği taşıdığından ve hakların ulusal hukuk tarafından korunması asıl olduğundan, iç hukukta kişilere tanınmış olan koruma mekanizmaları kullanılmadan sözleşme sistemi harekete geçirilememektedir. Sözleşme organları ancak iç hukukun kişilere tanımış olduğu imkanlardan faydalanmasına karşın sorunun giderilememiş olması halinde devreye girmektedir. Diğer yandan sözleşme hukuku iç hukukun yerine geçmek üzere yetkilendirilmemiştir. Kısaca sözleşme, düzenlediği hakların korunmasında iç hukuk kurallarının pabucunu dama atmak için değil, güvence boyutunu daha sağlamlaştırmak, gerekli eksiklikleri tamamlamak amacı taşımaktadır. Dipnot, Lambert, AGE, sayfa 21. G. Cohen, Jonathan, Conclusion Générale, Quelle Europe pour les droits de l'homme, La Cour de Strasbourg et la réalisation d'une union plus étroite, 35 années de jurisprudence, 1959-1994 Direktör P. Tavernier, Brüylan, Brüksel, 1996 sayfa 483 Yoksa mahkemenin ulusal mahkeme kararlarını denetlemek gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ulusal makamların kararlarının hukuken veya fiilen hatalı olup olmadığı mahkemeyi ilgilendirmez. Mahkeme söz konusu kararların sözleşme hükümlerini çiğneyip çiğnemediği ile ilgilenir. Yoksa soyut tarzda ulusal yargı organlarının iç hukukun temyiz makamlarında ileri sürülebilecek hukuka aykırılık iddialarına bakamaz. Kararı ancak sözleşmeye aykırı sonuç doğurup doğurmadığı bakımından ele alır. Ulusal yargı organlarının olaya uyguladığı yasanın sözleşmeye aykırı olması veya kararın sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda ulusal yargı kararını ele alır. Çünkü böyle bir durumda artık iç hukukun ihlali sözleşmenin ihlali sonucunu da doğurmaktadır. Dipnot Madra AGE sayfa 89'dan 91'e. Denetim sisteminin temelinde yatan ikincillik ilkesi aslında sözleşmenin gerçekçi yaklaşımının bir görünümüdür. Aksi takdirde bugün itibariyle aşağı yukarı 800 milyon nüfusa hitap eden sözleşme sisteminin getirmiş olduğu koruma şemsiyesinin işleyememesi ve beklenen amaçlara ulaşılamaması gibi bir tehlikeli durum ortaya çıkabilirdi. Böylece iç hukuk düzenleri sorunun çözümünde büyük ölçüde süzgeç işlevi görecek, burada çözülemeyenler sözleşmenin korumasına alınarak kuvvetle muhtemel tıkanıklıkların önüne geçilebilecektir. AİHK bir kararında bu ilkenin gerekçesini şu şekilde açıklamaktadır. Davalı devlete bireye karşı yapılmış olduğu ileri sürülen haksızlığı kendi iç hukuk sistemi çerçevesinde ve kendi araçlarıyla düzeltebilmesi için öncelikle fırsat verilmesi gerekir. Dipnot AİHM Nielsen Danimarka 29-1959 Rek No 343/57 Annuer 2 Sayfa 413 Ex Almanya 5964/72 Nakleden V. Dişk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin Bireysel Şikayet Hakkını Kabul Etmesi Sayfa 38 ve DN 89. Her ne kadar öğretide bu koşulun sözleşmede açıkça yer almamış olsaydı, kişilerin ulusal sistemi kullanmadan doğrudan sözleşme mekanizmasını harekete geçirebilecekleri, sözleşmenin öngördüğü denetim organlarının da insan haklarının korunmasında ulusal mahkemelerin yerini alabilecekleri yönünde görüşler ileri sürülmüşse de, bunun sözleşmenin amacı ve ortaya çıkış felsefesi bakımından raison d'état savunulabilir yanı yoktur. Dipnot Fossette Atfen Madra AGE sayfa 172-173. Uluslararası koruma sistemlerinin oluşumu ve yetkilerinin devreye girmesinin ikincil bir nitelik taşıması karşısında böyle bir açık düzenleme olmasa da mahkemenin başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmesi gerekirdi. Çünkü uluslararası denetim mekanizmalarının oluşturulmasındaki amaç, iç hukuku tamamen devre dışı bırakmak değildir. Dolayısıyla iç hukuk, insan hakları ihlallerinin çözümünde ilk olarak yetkili olan hukuktur. Uluslararası hukukta asıl olan sözleşme organlarının koruma mekanizmasının ikincil bir güvence veya tamamlayıcı bir güvence şemsiyesi oluşturmasıdır. Bu nedenle kişilerin sözleşme ile öngörülen korumadan yararlanabilmesi için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması, uluslararası hukukun bir temel usul kuralı ve genel bir kuralı olup, ayrıca ve açıkça sözleşmede zikredilmemiş olsa da otomatik olarak işleyebilecek olan bir ilkedir. İkincil oluş, bir yandan ulusal makamların özerkliğini, diğer yandan takdir yetkisine sahip oluşunu ifade eder. Yani ulusal makamlar sözleşmede taraf devletlere getirilen yükümlülükler bağlamında alınması gereken önlemleri serbestçe belirleme yetkisine sahiptirler. Dipnot, bakınız 4. bölüm mahkeme kararlarının yerine getirilmesi bahsi. Kısaca ve özetle ifade edilecek olursa, AİHM'nin ulusal yargı organının yerini almak değil, onu tamamlamak gibi bir yetkiyle donatılmış olması, iç hukuk başvuru yollarının tüketilmesi zorunluluğu, mahkemenin kişisel başvurularda ilke olarak in abstracto denetim yetkisinde bulunamaması, iç hukuk otoritelerine değerlendirme ve takdir yetkisinin tanınmış olması ve bunun sözleşmeye uygun olarak kullanılmış olması durumunda iç hukukun bu tercih ve takdir marjına müdahale olunamaması, sözleşmenin ikincil yetki oluşunun doğurduğu sonuçlardır. Dipnot, Roland, Existe il un contrôle de l'opportunité, sayfa 54. B. Özerk ve dinamik yorumu. Bilinçli bir tercih veya yazım beceriksizliği. Adına ne denirse denilsin, sözleşmenin redaktörleri gerek ana metin, gerek ek protokollerinin kaleme alınışında zaman zaman muğlak, oldukça soyut ve belirsiz kavramlar kullanmışlardır. Bu nedenle sözleşmenin bu kavramlarının doğru anlamını tespit etmek üzere mahkeme, başlangıçta iç hukukların eşdeğer kavramlarına yüklenen anlamlara başvurmaktaydı. Elbette bu yaklaşımın ilgili hükümlerin etkisini azaltabilecek bir elastikiyette yorumlanmasıyla sonuçlanabilmesi yanı sıra bir kavram anarşisinin ortaya çıkabilmesi tehlikesi bulunmaktaydı. İşte mahkeme ilk yıllardaki bu endişelerini gidermek, sözleşme ile güvence altına alınan hakları etkin bir biçimde korumak ve taraf devletlerde de ortak bir biçimde anlaşılmasını sağlamak için kendisine muğlak gelen kavramlara sözleşmesel kavramlar anlamında özerk bir yorum yöntemini devreye koyarak bir Avrupa anlamı San European yüklemeye karar vermiştir. Dipnot, J.P. Margeno, La Cour Européenne des Droits de l'Homme, Dallos, Connaissance du Droit, Paris 1997, sayfa 37-38. Sözleşmede yer alan kavram ve kurumlar, AİHM tarafından yorumlanırken, ulusal hukuk düzenlerinden bağımsız bir biçimde ele alınır. Yani sözleşmede yer alan bir kavram ve kurumun ulusal hukuktaki anlamı, mahkeme için referans oluşturmaz. İşte AİHM'nin sözleşmenin bir terimini, taraf devletlerin iç hukuklarındaki tanım ve nitelemeleriyle bağlı olmaksızın ve taraf devletlerin tümü için geçerli olacak biçimde verdiği Avrupa anlamlarına sözleşmenin özerk yorumu denilmektedir. Dipnot, F. Sudr, Le recours aux notions autonomes, L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, acte du colloque de 13 et 14 mars 1998, Directeur F. Sudr, Brüland, Bruxelles 1998, sayfa 94, E. Castanas, Unité et diversité, Notion autonome et marge d'appréciation des États dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Brüland, Bruxelles 1996, sayfa 7, 225, ve Dijk ve Hof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 3rd edition, Clover Law International, Netherlands 1998, sayfa 77. Örneğin suç ve cezanın yasallığı, makul süre içinde yargılama, tarafsız ve bağımsız mahkeme, suç ithamı, ceza uyuşmazlığı, medeni uyuşmazlık, yargı yeri, ölçülülük, yasa ile sınırlama, demokratik toplum, ceza, mağdur, özel yaşam, aile yaşamı, özgürlükten mahrumiyet, uyuşmazlık, yerleşim yeri, yargı yeri, dini ve felsefi inanç, mal, iletişim ve benzeri gibi kavramlar, mahkeme tarafından iç hukuktaki ele alınışından ve anlamlandırılışından tamamen farklı bir anlam ve içerikte yorumlanmaktadır. Dipnot, Sudre, Le Recours aux Notions Autonomes, sayfa 97-98 ve devamı, Matcher, AGM, sayfa 27-28, Castanas, AGE, sayfa 226 ve devamı. Mahkemenin bir kavram ve kuruma verdiği anlamla iç hukuktaki anlam kimi zaman farklı olabilmektedir. Dolayısıyla iç hukukun yetkili otoriteleri tarafından sözleşmenin yorumunun Strasbourg içtihatları ile uyuşum içerisinde olması gerekmektedir. Zaten mahkemenin özerk yorum tekniğini kullanmasının da temelinde yatan, bütün hukuk düzenlerinde hak ve özgürlüklerin aynı tarzda anlaşılması ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Dipnot, Margeno, AGE, sayfa 37, Sudre, Le Recours aux Notions Autonomes, sayfa 95, Lambert, AGE, sayfa 325. Ancak eğer yetkili otoritelerin yorumu, eğer yeterli hukuksal dayanaklara sahipse, mahkeme gerektiğinde bundan yararlanabilmekte ve görüş ayrılığını sözleşme ihlali olarak değerlendirmemektedir. Dipnot, Matcher, AGM, sayfa 28-29. Mahkeme iç hukuktaki bir kural veya önlemin yetkili organlarca yorumlanışını, sözleşmenin amacı ve konusuyla bağdaşır olup olmadığı yönünden ele almaktadır. Özellikle yerleşik içtihatlara aykırı bir iç hukuk yorumu, mahkeme tarafından sözleşme ile bağdaşmaz bulunmaktadır. Dipnot, Matcher, AGM, sayfa 29. Böylece mahkeme, sözleşmede yer alan birçok kavrama özerk bir anlam yükleyerek, sözleşme hukukunun iç hukuklardan bağımsızlaştıran özerk yorum tekniği ile sözleşmenin düzenlediği hakların koruma alanını belirlemektedir. Dipnot, Çavuşoğlu, AGE, sayfa 77. Sözleşmenin özerk yorumu bir bakıma onun üniversel niteliğinin bir sonucudur. Bu açıdan da mahkemenin sözleşmenin terminolojisini onun bu yanını göz önünde bulundurmak suretiyle oluşturması ve bunu kararlı bir biçimde sürdürmesi gereklidir. Dipnot, J. Calvert, La Convention Européenne des Droits de l'Homme entre Effectivité et Prévisibilité. Les Droits de l'Homme au seuil du troisième millénaire, mélange en hommage à Pierre Lambert Brûlant, Brüksel 2000, sayfa 101. Belirtilmelidir ki özerk yorum bir yasa sözleşme, traité loi, traité normatif niteliği taşıyan metnin yorumlanmasında benimsenen bir yöntemdir. Dipnot, insan hakları alanında ortak kamu düzeni kurma amacı taşıyan uluslararası sözleşmelere öğretide yasa sözleşme adı verilmektedir. AİHS bu anlamda bir sözleşmedir. Bakınız Gölcüklü Gözü Büyük AGE sayfa 15. Mahkemenin bu yorum yöntemini kullanmasının sözleşme ile güvence altına alınan hakların Avrupa düzeyinde korunmasında bir uyumun sağlanması amacı yattığı ifade edilmektedir. Böylece ulusal hukukların kendine özgü ve birbirinden farklılıklar taşıyabilen nitelemelerinden kurtulunarak, sözleşme tarafından güvence altına alınan haklar, bütün taraf devletlerde yeknesak, ortak bir biçimde algılanılacak ve yorum birliği sağlanacaktır. Dipnot, Sudre, Le Recours aux Notions Autonomes, sayfa 94, Matcher, AGM, sayfa 30, Margeno, AGE, sayfa 37-38, O. Jaco Guillermo, Règle, méthode et principe d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, article par article. Sous la direction L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imber, Economica, Dözyem Edisyon, Paris 1999, sayfa 50. Başka bir açıdan sözleşmenin bu tarzda yorumlanması gerek taraf devletlerin gerek kişilerin sözleşme karşısında eşit işleme tabi tutulması amacını sağlama işlevi görmektedir. Dipnot, Sudr, Le Recours aux Notions Autonomes, sayfa 95. Şu var ki, nazik bir yorum tekniği, hermenötik ameliye olması itibarıyla özerk yorum yönteminin her zaman tatmin edici sonuçlara götürdüğü elbette söylenemez. Ayrıca da titizlikle kullanılması gerekir. Aksi takdirde sözleşme sisteminde pozitif temelini ve dayanağını bulmayan bir özerk kavramlar sözlüğü ortaya çıkartabilir ve böylece yargıç bu yolla sözleşme metni dışına çıkarak kendini yasama fonksiyonu içerisine sokabilir. Dipnot, Matşer AGM, sayfa 30. Bu yorum tekniğinin uluslararası sözleşmelerin yorum araçlarından olup olmadığı ve mahkemenin bu tekniği kullanımının sınırları konusunda bakınız. Sudr, Le Recours aux Notions Autonomes, sayfa 118 ve devamı. AİHS, diğer uluslararası sözleşmelerden farklı olarak başlangıçtan bugüne güvence altına aldığı hak ve özgürlüklerle koruma mekanizmasını sürekli geliştirmekte, yenilemekte ve güncelleyebilmektedir. Bunda elbette mahkemenin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Çünkü mahkeme, sözleşmeyi yapıldığı dönemin değil, güncel yaşamın koşullarını dikkate alarak yorumlamaktadır. Başka bir deyişle sözleşme, yorumlandığı dönemin sosyal, kültürel, hukuksal ve siyasal dinamizmi içerisinde ele alınır. Dipnot, Jacob Germo, AGM, sayfa 61, Madyo, AGE, sayfa 205, N. Çavuşoğlu, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yaşayan belge yapan yorum teknikleri, İHY, cilt 14, 1992, sayfa 132, Dischhoff, sayfa 77, Batum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, sayfa 27. Sözleşmenin temel amacının düzenlediği hakların etkin bir biçimde korunmasını sağlamak, ölü hükümler halinde kalmamalarını sağlamak olduğuna göre, yorumunun da değişen ve gelişen koşulların ışığında yapılması kaçınılmazdır. Haklara getirilen sınırlamaların dar yoruma tabi tutulması, özgürlük eksenli yorumun kullanılması, sözleşmenin konu ve amacına uygun yorumlanması, sınırlamaların demokratik toplumda zorunlu, meşru ve ölçülü olması ve devletlere bırakılan takdir marjlarının sıkı bir Avrupa denetimine tabi kılınması gibi yorum ilkelerinin hepsi esasında bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Dipnot, Matşer, AGM, sayfa 22 ve devamı, Sudr, Le Recours aux Notions Autonomes, sayfa 110 ve devamı, Jaco, Guillermo, AGM, sayfa 47 ve devamı, Çavuşoğlu, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yaşayan belge yapan yorum teknikleri, sayfa 132.